Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerden Bulut Sohbetleri podcast'inin 24. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk ve her zamanki gibi diğer mikrofonda da bizim sakallı Berk Ülsoy var. Merhaba Berk Bey, nasılsınız?
Merhaba Özgür Bey, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Yüzün gülüyor bugün. Biraz keyfin yerinde galiba.
İşte yani keyfimiz artsın diye bazı şeyler yapıyoruz. İşte o,
zaten oraya doğru böyle oraya doğru iğnelemeye çalışıyorum. Güzel. Afiyet olsun diyeyim o zaman.
Teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar 24. yayını hemen 23'ün ertesinde çekiyoruz. Bu aralar gördüğünüz gibi bayağı hızlıyız yani. Öyle 2 ay beklemeler, 3 ay beklemeler umarım bundan sonra olmayacak. Bu akşam fakat yalnız değiliz yine. Yine çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Deniz Parlak bizimle birlikte. Deniz merhaba abi, nasılsın?
Merhaba abi tekrardan. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sağ ol, sen nasılsın?
Vallahi biz de iyiyiz. Deniz öncelikle gerçekten çok teşekkür ederim. Senin için çok saçma bir saat biliyoruz bu kaydı çektiğimiz saat. Hani gece yarısı oldu orada Dubai'de ama mecbur. İki tane baba adam burada çocukları yatırmadan biliyorsun podcast çekemiyoruz biz. O yüzden senin için biraz gece kaldı. Deniz... Arkadaşlar hemen şöyle söyleyeyim ilk olarak, bugün ne konuşacağız ondan kısaca bir bahsedeyim, ondan sonra da topu denize atacağım zaten. Bugünden itibaren, bu bölümden itibaren bir kısa bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Hani şu ana kadar cloud alanında hep konseptleri konuştuk. Hani olayları konuştuk, ne bileyim işte Kubernetes'ten bahsettik, DevOps'tan bahsettik, hep böyle bir işin şey kısmında durduk. Konsept kısmında durduk. Bugünden itibaren biraz daha hani gerçek hayata dokunmak istiyoruz. O nedenle de biraz cloud üzerindeki mesleklerden bahsetmek istiyoruz. Yani nedir bu meslekler? Bu meslekleri de en güzel tabii ki de bu mesleklerin sahipleri tanıtabilir diye düşündük. O yüzden bu geceden itibaren, bu yayından itibaren arkadaşlar birkaç bölüm boyunca cloud alanındaki çeşitli mesleklerden, çeşitli işlerden ve bu işlerin neler olduğundan bahsedeceğiz. Bu akşam da konuğumuz sevgili Deniz Parlak bizimle beraber. Onunla kısaca bir DevOps Engineer nedir ve SRE nedir, bu konuları tartışmak istiyoruz. Kendisi şu anda SRE olarak çalışıyor ama seni ben tanıtmayayım Deniz, daha iyi olur. Sen kendini tanırsan. Kimdir Deniz Parlak, bir kısaca kendini tanıtır mısın?
Tamamdır abi, tabii ki. Ben şu anda Emirates Airlines'ta Principal SRE olarak çalışıyorum. Birazdan zaten neler yaptığımıza daha detaylı bir şekilde değineceğim. Geçmişte de çalıştığım alanlar ağırlıklı olarak DevOps ve gene sistem adminlik üzerinden biraz daha geldim söyleyebilirim geçmiş senelerde. Ama her yere dokunduğumu da aynı şekilde söyleyebilirim. Yani sadece sistem adminlik değil, sanallaştırma tarafıyla da içi dışlı oldum. Cloud tarafıyla da içi dışlı oldum. Bu şekilde bir background'um var. Yani ben şu an şirkette neler yaptığımıza değinmeden önce belki hani bir DevOps nedir tanımı eğer
evet,
isteniyorsanız.
Oradan konuşmak... bir başlayalım. Şimdi biz daha önceden DevOps bölümü yaptık bu şeyde. Hani biz kendimize göre bir DevOps'u anlattık ve sürekli de zaten podcast'in içinde yer yer konuşuyoruz ama hazır bu gece sen kendi mesleğinden yaptığın işten bahsedeceksin ama bundan önce bir dediğin gibi bir DevOps'u bize bir kısaca anlatır mısın? Nedir sence DevOps? DevOps deyince ne anlamamız gerekiyor?
Evet. Ya burada aslında cümlenin başında da söylediğin gibi şu ince bir detay var. Herkes bunu kendisine göre yorumlayabiliyor ve bunda kesinlikle yanlış bir şey yok. Yani bunun ulusal geçerli bir somut bir tanımı yok. Hem SRE için geçerli bu durum hem de DevOps için geçerli. Zaten DevOps'u özellikle DevOps tarafında genellikle süre gelen bir yanlış anlaşılma oluyor. Bunun bir yaklaşım olduğunu, bunun bir yazılım sektörü içerisinde bir kültür olduğu anlaşılmayabiliyor bazen. Bunu görüyorum insanların sorularında. Bu aslında nasıl ki biz Agile veya Scrum'ı bir metodoloji olarak görüyorsak bu işin içerisinde birebir onlarla aynı kümeye alamayız tabii ki ama bu da aslında gün sonunda işleri kolaylaştırmak adına biz development ekibiyle operasyonel ekibi aynı potada eritelim veya bunları bir noktada buluşturalım. Buradaki o aradaki nasıl tarif edebilirim? Aradaki iletişimsizliği kaldıralımdır aslında.
Evet, benim... yani siloların kaldırılması prensibi üzerinden aynen ortaya çıktı zaten.
Kesinlikle. Aynen öyle. Ya burada mesela şöyle bir durum da var. Şimdi SRE'nin tanımı aslında yani bunu ben de sonradan keşfetmiştim. Beni tahmin ettiğimden de daha eskiye dayalı bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam 2003'te bunu Google ortaya çıkarıyor. Ve Google zaten SRE'nin özellikle tanımıyla alakalı Genellikle Google'da o dönem çalışmış veya hatta şu anda da çalışan bazı kıdemli mühendisler, team lead'ler SRE'nin daha doğru tanımını yapan insanlar olduklarını söyleyebilirim. Ve DevOps tanımı mesela SRE'ye göre daha yeni bir tanım. Ve buradan itibaren işte o zaman ne arada fark var sorusu ortaya çıkıyor ve şu an bile mesela araştıran arkadaşlar, hani ben bile şu an gidip araştıracak olsam gene SRE ve DevOps arasındaki farkları okumaya kalksam farklı kaynaklar üzerinden, yani şu gene ortaya çıkmayacak. Gene arada bir uçurum olduğunu görmeyeceğiz. Gene aslında gün sonunda iki yaklaşımın da aynı şeyi planladığını, aynı problemleri çözmek üzerine kurulu bir metodoloji olduğunu göreceğiz. Ama benim gördüğüm kadarıyla hani nasıl farklar oluyor? Belki birazdan hani son çalıştığım iki şirket üzerinden, çünkü çalıştığım farklı da farklı olduğu için bir daha somut örnek verebilirim.
Deniz, lafını kesiyorum ama oraya birazdan gelelim abi, DevOps SRE farkını. Öncelikle bir biraz daha DevOps'un altını doldursak sanırım çok daha iyi olacak. Özellikle de hani şimdi bu bölümden başlayarak biraz daha iş kısmıyla ilgileniyoruz ya, işi biraz daha tanıtabilmek adına. Yani DevOps Engineer ne yapar, DevOps alanında çalışmak nedir, o nedenle biraz işin altını doldurmak isterim. Şimdi abi, öncelikle ben bir şey ekleyeyim, ondan sonra sen devam et benim soracağım soruyla beraber. Şimdi bu bazen yaşanmadığı için, insanlar bu tecrübeyi edinmediği için tam anlaşılmıyor. Bu DevOps'taki bu kültür meselesi ve bu siloların kaldırılması meselesi. Hep ne diyoruz? DevOps bir kültürdür. Hani sadece tek bir proses değil, tek bir insanlar değil, tool'lar değil, makineler değil. Bunların bütünüyle beraber bir takip ettiğimiz bir yol gibi bir olgu. Bu şekilde işte söyleyebiliriz ama neden bu olgu ortaya çıkmış? Bundan biraz bahsetmek gerekiyor sanırım. Şimdi bunu birebir yaşadığınız zaman çok kolay anlıyorsunuz ama birebir yaşamadığınız zaman biraz zorluyor sizi. Şimdi biz bundan, bu DevOps metodolojisinden önce de biz yazılım üretiyorduk. Bu yazılımı operasyonel olarak yönetiyorduk. Bu yeni bir kavram değil ama eskiden bizim iki tane farklı ekibimiz vardı. Yazılım yazan ekip, kendi müdürü, kendi lead'i, kendi departmanı, kendi kuralları vardı. Bunun içerisinde yazılımı üretiyordu. Daha sonra bu üretilen yazılım operasyon ekibine teslim ediliyordu. Operasyon ekibi de tamamen bunun operasyonuyla sorumluydu. Ayrı müdürü var, ayrı silosu var, işte ayrı departmanı var vesaire. Bu iki departmanın hedefleri birbirinden farklıydı. Yazılım sürekli yeni ürün üretmek istiyor, sürekli yeni şey koymak istiyor, feature koymak istiyor. Operasyon ekibi de yani çalışıyorsa dokunmacı. Bu tarafta ne kadar az operasyon olursa o kadar iyi. Gördüğün gibi ikisinin farklı hedefleri vardı. Bu hedefler de firmanın değerini uzun vadede düşürdüğü için dediler ki gelin biz bunları ortak bir hedefte birleştirelim. İkisinin de hedefi müşteriye mümkün olduğu kadar fazla value üretebilmek. Hedefinde departmanın da tek bir çatı altında birleştirdiği zaman bu sefer tabii ki de bu işleri altında prosesler geldi. Bu işlerin altında yöntemler geldi. Nasıl yapacağımızla ilgili hatta özelleşmiş işler geldi DevOps Engineer'i gibi. Ama özünde aslında aynı golde iki tane ekibi birleştirmek olarak başladı.
Kesinlikle, yani çok güzel özetledin abi. Zaten yani ben de tanım olarak senin söyleyeceklerinden farklı bir şey söylemeyecektim. Birebir aynı düşünüyoruz bu konuda. Böyle bir ihtiyaç olduğunu neticede, evet, bu tanımlar yokken de yani birkaç sene, hatta yani 2003 veya 2019 bu tanımların çıkış tarihlerini bile es geçebiliriz. Hani 4 sene öncesine, 5 sene öncesine gittiğimizde bile hani en basitinden bir konteyner teknolojisinin en azından Türkiye üzerinde şirketler üzerinde teknoloji firmalarında kullanılmadığını biliyorduk. Veya çok çok yeni yeni kullanılmaya başladığını biliyorduk. Ve bu kavramlar hani bırakın 10 seneyi, 4 veya 5 sene öncesinde bile aslında çok yeniydi bizim için. Yani Türkiye'yi kastediyorum burada. Diğer büyük firmaların veya Amerikan veya Avrupa'daki diğer büyük yazılım şirketlerinin içerisinde bu kültürün bizden çok daha önce oturmaya başladığına da eminim. Bununla alakalı şeyleri sonradan okumuştum ben de. Ama konu özetinde söylediklerine birebir katılıyorum.
Öyle olması da normal zaten Deniz. Yani sonuçta bizim Trendyol desen mesela, hepsi burada desen, bunlar 5-6 senedir daha popüler firmalar. Amazon neredeyse 20 senedir var. Şimdi orada DevOps'un olması veya Google'da DevOps'un olması da Türkiye'de olmaması, yeni olması ya da çok daha doğal şeyler. Bu teknolojinin bize geç gelmesinden değil de bizim o altyapıyı daha yeni yeni kurmamızla alakalı. Şimdi Deniz, bu tanımı kısaca bir yaptık. Bu arada sakallı abi, ekstra eklemek istediğin bir şey var mı bu konuya?
Bir şeyi de ekleyecektim. Şimdi DevOps mantığında çalışan ufak firmalar yine vardı. Bu da kaynaksızlıktan oluyordu esasında. Yani küçük bir startupsın. Zaten senin her iş için farklı farklı ekip kuracak gücün yok. Ve esasında bu firmalarda işin doğal akışı zaten DevOps prensiplerine göre yürüyordu bir noktaya kadar. Asıl sıkıntı çok daha yerleşmiş köklü şirketlerde sizin de bahsettiğiniz siloların oturtulmuş olmasıydı ve bunların çalışma şeklinin esasında işi engelleyici, üretkenliği de düşürücü, hizmet kalitesini de düşürücü bir hale gelmiş olmasıydı. Sonuçta organizasyon içerisindeki hiyerarşik yapıların varlık sebebi esasında sürekli olarak müşteri hizmetine uygun olacak şekilde tekrar tekrar oluşturmak üzere yapılması gereken şeyler.
İşte döndüğümüz zaman da belki Lean'e kadar gidiyoruz işte biliyorsun yani. Lean'den başlayıp yani ortaya çıkan şeyler hepsi value üretmekle alakalı durumlar. Neyse bunların detaylarını hep konuştuk zaten ya daha önce de. Ben özellikle bu DevOps kısmında çok fazla durmak istemiyorum. Deniz seninle özellikle konuşmak istediğim şu. Şimdi bildiğim kadarıyla sen bu alanda birebir bayağı uzun bir dönemdir çalışan bir insansın. Hani DevOps Engineer title'ın da vardı daha önce çalıştığın yerde. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Hani DevOps dedik tamam şey değil, tool değil, tamam proses değil, tamam bir kültür hepsinin birleşimi ama sonunda DevOps Engineer diye de bir şey var. Peki bir DevOps Engineer ne yapar abi? Bunu bir biraz açıklayabilir misin? Bu alanı bilmeyen insanların da anlayabileceği şekilde. Yani gündelik olarak bir DevOps Engineer'in görevleri nelerdir? Responsibility'si nedir?
Şimdi bunu en başta şunu söylemek gerekiyor gene. Bu kesinlikle gene firmaların kültürel bazda aralarında oluşturacak farkları iş ilanlarından bile ortaya çıkacak bir şekilde görülebiliyor. Yani benim vereceğim veya benim bir önceki firmamda veya şu anki firmamda yaşadığım DevOps tanımı birebir bir başka firmada aynı şekilde ele alınmayabilir. Bunu zaten iş ilanlarında da aradaki farklılıkları dönem dönem görebiliyoruz. Çünkü buradaki ihtiyaç bazen biraz daha böyle sistem admin tarafına kayan bir profil arayışı olduğunda buna yönelik keywordler geçiyor mesela iş ilanında. Ama bir başka firma daha çok işin sistem admin tarafından ziyade bana aslında development skill'i daha yüksek olan bir adam gerekiyor gibi iş ilanı çıkabiliyor. Ama gün sonunda ikisi de bu ilan DevOps Engineer diye açabiliyor.
Yani iki ekstrem uçta da olabiliyor yani. Sisteme de çok yakın olabiliyor. Developer'a da çok yakın olabiliyor. Çok güzel bir noktaya değindim. Buna da bu sen anlattıktan sonra bir tekrardan dönelim isterim. Çünkü hani DevOps bir sistem admin değil aslında. Çok fazla aynı işi yapıyor gibiler ama aralarında çok derin bir fark da var. Bundan da bahsedelim.
Doğru. Ya ben bir önceki firmamdan belki biraz daha somut örnekler verebilirim. Ya şimdi şöyle aslında biz her şeyden sorumluyduk. Çünkü ufak bir ekiptik. Zaten şirket ben oradayken 120-130 kişiydi. Ve biz 3 kişi sadece altyapıdan sorumluyduk. Ve bütün her şey bizim sorumluluğumuzdaydı altyapısal tarafta. Yani bu infrastructure as code tarafından konteynerların yönetilmesi, kurulması. Yani developer ekibi ürünü ya kod tarafını kendilerinden çıkarttıktan itibaren ve test aşamasından sonra QA'den sonra iş bize geldiğinde biz bütün pipeline süreçlerini sıfırdan oluşturup artık product'ın release edilecek noktaya gelmesine kadar burada yaşanabilecek herhangi bir şey yani infrastructure'la alakalı olan herhangi bir şey veya o pipeline süreçlerinde yaşanabilecek gene herhangi bir problemden biz sorumluyduk. Ve bu işin bir bacağıydı. Bunun haricinde biz gene aynı şekilde cloud tarafını yönetiyorduk. Altyapımızın çok büyük bir bölümü Terraform üzerinde koşuyordu. Her şeyi modüler bir şekilde özelleştirmiştik. Ve mikroservis bazında gene uygulamalarımızın çok büyük bir bölümü gene monolitik yapıda değildi. Modül bazlı bir çalışma prensibimiz vardı. Ama biz gün sonunda dediğim gibi bütün her şeyden sorumluyduk. Şimdi Emirates'te bu iş değişti. Ve bizim burada aslında title'a çok bağlılık bir durumumuz yoktu bir önceki firmamda TradeLink'te. Hep üçümüzün de title'ı Senior DevOps Engineer diye geçiyordu. Ama dediğim gibi biz bütün her şeyi yaptığımız için mesela Emirates'teki durumdan daha farklıydı oradaki durum. Şimdi Emirates'te de mesela SRE grubu farklı hem de kalabalık bir SRE grubu. Bir de DevOps grubumuz var ayrıca. Hatta yani şehirler bile farklı. Çalıştığımız bir binalar bile farklı. Şimdi orada toplamda 120 kişilik bir ekipten bahsediyorduk. Şimdi 2500 kişilik bir organizasyonla işlerin çok daha farklı bir boyuta geldiğini ben de yeni gördüm açıkçası. Yani bu kadar kalabalık bir yerde daha önce yani Turkcell ve Oracle'ı belki örnek verebilirim ama orada yaptığım iş daha farklıydı. Yani daha benim başındaki şeylerde bu kadar altyapının doğrudan içinde olduğum durumlar değildi oradaki çalıştığım alanlar. Şimdi ben mesela DevOps veya şey farklara şu an girmeyelim abi. Tam ona
yok, girebilirsin. Ya tamam, yok girebilirsin. Aslında güzel yerden devam ediyorsun ama öncesinde bir şey ekleyeyim senin dediğine. Gideceğin yeri anladım az çok. Şimdi DevOps ekibinde benim anladığım kadarıyla senin yaptığın iş kodun üretilip test edildikten sonra ki ta production'a gidene kadar olan sürecin tamamından sorumluydunuz. Hatta ekip küçük olduğu için production'ın da işte monitoring'i, observability'si vesaire bunların tamamından galiba sorumluydunuz değil mi? Yani buradaki siteyi yönetiyordunuz. Koda dokunmuyordunuz, kod yazmıyordunuz ama kod yazılıp derlendikten sonra alıp bunu production ortamında nasıl çalıştırılacağı sizin sorumluluğunuzdaydı. Ya DevOps Engineer'ı da aslında bu şekilde tanımlayabiliriz değil mi? Ne dersin Berk? Hani DevOps Engineer'ı
veya şey diyebiliriz, kod yazmıyordunuz yerine şey
yok,
diyebiliriz.
Yani ana kodu yazmıyorlar.
Ürünün kodu değil, infrastructure'ın kodunu yazıyordunuz o şekilde.
Tamam, şimdi aynen. Buradan biraz da SRE'ye devam edelim. Çünkü bak burada çok güzel bir şey söyledin. Scale matters. Gerçekten yani 20 kişiyle çalıştığım veya 120 kişiyle çalıştığım bir yerdeki DevOps praktisinle veya SRE praktisinle 2500 kişi çalıştığım bir yerdeki SRE praktisi de çok farklı olabiliyor. Bunun farklılığına da mutlaka değineceksindir.
Doğru. Şimdi SRE tarafında biz neler yapıyoruz? Belki biraz daha burada somut örnekler verebilirim. Yani biz gün içerisinde nelerden sorumluyuz SRE ekibi olarak? Aslında şöyle, Emirates'in SRE ekipleri dediğim gibi bölünmüş durumda. Yani hepimiz aynı proje için çalışmıyoruz. Yani burada çok farklı şeyler var. Projeler bölünmüş durumda. Mesela bilet seçimleri ayrı bir takım. Promosyonlar ayrı. Yemekler, bagajlar, uçak içi eğlence sistemi, ödeme sistemleri, bunların her biri ayrı birer takım Emirates içerisinde. Ben de bu projelerden birine dedik ki olmuş durumdayım. Aslında bizim en büyük olayımız büyük bir migration cloud tarafına. Yani bizim en büyük projemiz bu. Ama tabii ki sadece buna dedik ki olamıyoruz. Çünkü çok fazla şey yapılıyor bir yandan. Şimdi benim günlük rutinim, benimle birlikte diğer SRE'lerin de büyük bir bölümü yaptığı şey aslında gün içerisinde developerlara destek vermek. Neden? Şu an gene Emirates'te de biz tabii ki mikroservis mimarisi üzerinden uygulamalarımızı, deployment'ını sağlıyoruz. Burada developer kodunu yazıp kenara çekiliyor tahmin ettiğiniz.
Yani.
Ve buradan itibaren artık bunun, bu product'ın hangi şekilde deploy edildiğiyle alakalı onların hiçbir ilişkisi yok. İş top tamamen bize geliyor. Şimdi DevOps ekibi burada ne yapıyor mesela en basitinden? Biz gidip de mesela bir uygulamanın Docker file'ını yazmıyoruz veya bununla alakalı bir bizden bir beklenti olmuyor. DevOps tarafı eğer container tarafıyla alakalı bir şeyler yapılacaksa, hazırlanması gereken bir imaj, işte yazılacak bir Docker file varsa, bu hazırlığı yaptıktan sonra şimdi security tarafı bizden itibaren başlıyor. İşte imajların scan edilmesi vesaire. Ve biz buradan itibaren işte uygulamalarımızın çok büyük bölümü de OpenShift'te koşuyor. İşte sadece bizim dedike olduğumuz, bizim ona yakın farklı OpenShift client'ı var. Cloud üzerinde koşan ve her bir OpenShift üzerinde de yüzlerce deployment koşuyor. Ve tabii ki sürekli böyle işte podların kiledilip yeniden başladığı bir mimari düşünün. Çok böyle detayına giremiyorum burada konuda ama.
Tabii canım, tabii. Ona gerek yok zaten. Anladım ben demek istediğim yani. Büyük OpenShift yapılarından bir tanesi.
Aynen öyle. Yani biz burada bu çok sık yaşadığımız, her gün yaşıyoruz mesela. Ben işe başladığımdan beri 7 ay olacak neredeyse. Bu çok bariz günlük rutinimiz. Ya kesinlikle deployment'larda problemler çıkıyor. Developer bize ulaşıyor. Burada bir problem var. Hani işte şey bekliyoruz sizden. Bir troubleshoot bekliyoruz. Peki hani burada resource'la alakalı problem olabilir, işte yanlış yapılandırma olabilir, developer'ın yaptığı bir hata olabilir. Ama onlar hata yapmış olsa bile tabii ki deployment sırasında çoğu da mesela Jenkins log'larına kimisi erişemiyor. Erişebilen de log'ları okumayı bilmiyor veya okusa bile bunun buradan bir anlam çıkaramıyor her zaman. Yani biz de bazen bu senaryoyu yaşıyoruz. Yani biz de bize de bazen sürpriz olacak şekilde bazı output'lar oluyor mesela bir deployment patladığında Jenkins'te. Biz bir kere %100 şu bizim sorumluluğumuzda. Jenkins üzerinde veya genel itibariyle CICD tarafında herhangi bir problem olduğunda biz hızlı bir şekilde buna müdahale etmek zorundayız. Biz hemen bunu çözmek zorunda ve developer'a geri dönüş yapmak zorundayız ki o deployment işine devam edebilsin. Bu sadece production ortamı için söylemiyorum bunu. Staging ve development için aslında yani aynı SLA açısından bakarsak aslında bir farkı yok bizim için. Tabii ki production çok daha kritik, daha hızlı bir şekilde orada aksiyon almaya çalışıyoruz ama aralarında çok da fark tutmuyoruz baktığınızda.
Çünkü developer'ın çalışmadığı zaman da para kaybediyorsun. Yani sadece müşteri bağlanamadığında değil. Developer boş boş yatıyorsa orada da para kaybediyorsun. Bazen o anlaşılmıyor. Bunu söylediğin iyi oldu. Yani test ve staging sistemleri sanılıyor ki yani tamam biraz daha düşük bütçelerle kurulabilir, daha düşük konfigürasyonlarla kurulabilir ama test ve staging sistemleri de senin aslında application development'ının çok önemli bir parçası. Onların da sağlığı, onların da üzerindeki problemlerin çözülmesi production kadar bence şey kritik.
Onu zaten şey diye açıklıyoruz hep şirketlerde bu platformların tasarımını yaparken. Production'ın, test ve staging'in farkı şu. Production'daki problem external customer'ı etkiler. Ama evet. Diğerleri internal customer, internal stakeholder'ları da etkiler. Dolayısıyla impact her zaman vardır. Ama müşteri etkilenen müşteri tarafı farklı. Dolayısıyla hani bu diğer platformları üvey evlat gibi görmeyin diyoruz.
Kesinlikle katılıyorum. Yani bizim de genellikle bakış açımız bu oluyor. Zaten yani yapı genel itibariyle kompleks olduğu için herhangi bir yerden bir alarm trigger olduğunda biz hani çok böyle devden mi gelmiş, staging'den mi gelmiş diye çok böyle artık bunun üzerine düşünme zamanımız da olmuyor. Hemen aksiyon almamız bekleniyor ve bu şekilde bir çalışma yapısı içerisinde oluyoruz. Dediğim gibi burada DevOps tarafı işin biraz daha farklı bir planında oluyor. Bizim yaptığımız işler biraz daha birbirimizden ayrı. Yani bu şekilde basit bir ayrım olarak böyle bir şey olduğunu söyleyebilirim ama DevOps ekibi de mesela gidip de doğrudan kod yazmakla alakalı bir şeye dahil olmuyor. Bizim de olmadığımız gibi. Ama burada şunun altını çizmek gerekiyor. Aslında bir önceki soruya biraz daha tekrar dönüş yapacağım. Bir DevOps mühendisi veya SRE tarafında çalışan birisi ne bilmesi gerekiyor dediğimiz noktada. Aslında zaten hala hazırda bu konuyu araştıran kişiler hep aynı cevaplara varıyor. Yani bu internet şeyleri okuduğumda hani hep ne diyoruz? Hani bir cloud'u kafadan yazıyoruz. Bir scripting dilini yazıyoruz. İşte bir container teknolojisini, bir infrastructure as code uygulamasının bilmesi gerektiğini söylüyoruz. Monitoring'i vesaire. Ya bunun ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bu zaten bir cepte olan bir durum. Yani çok bariz. Evet. Birden çok şeyin bilinmesi gerekiyor kesinlikle. Bizim tarafımızda da mesela her zaman yeni bizim için de mesela yeni bazı case'ler olabiliyor. Veya şöyle belki daha spesifik bir örnek verebilirim. Yani biz doğrudan kod yazmaya müdahale olmuyoruz dedik. Ama şöyle bir test geldiğinde ki bu son gelen testlerden birisi olduğu için örnek veriyorum. İşte şöyle bir şey dedi mesela developer bizden şunu talep etti. Dedi ki ben OpenShift üzerinde koşan spesifik bir namespace içerisindeki bütün podların routing adreslerini alıp JSON formatında özelleştirilmiş bazı bilgilerle birlikte Splunk dashboard'una basmak istiyorum JSON formatında diye böyle bir şey. Şimdi developer bunu kendisi yapmıyor. Böyle bir şey geldiğinde bunun adresi biz oluyoruz. Şimdi neden scripting dili bilinmesi gerekiyor? Hani kod yazmıyoruz evet ama işte infrastructure as code'u bir yana aldım. Bir de bu tarz böyle scripting dili kullanarak yapılacak işte operasyonel tarafta ki bu bir Linux sistem üzerinde özelleştirilecek ve otomatize edilecek herhangi bir test de olabilir veya şu an verdiğim bir örnekteki bir durum da olabilir. Bu noktada şunun önemi çok ortaya çıkıyor. Hani tek bir tool'a bağlı kalmanın hiçbir anlamı olmadığını görüyoruz gün sonunda. Neden? Çünkü bana böyle bir test geldiğinde ben tek başıma sadece scripting dilini bilmem beni kurtarmıyor. Çünkü ben Splunk'ın API'ni okumam lazım. Oraya datayı nasıl basacağımı bilmem lazım. Bundan önce OpenShift'teki projeleri nasıl özelleştirip routing adreslerini herhangi bir dil kullanarak nasıl efektif bir şekilde CLA üzerinden alırım, bunu da bilmen lazım. Şimdi burada aslında 3 tane şeyden bahsediyoruz bu örnekte. Splunk, işte bir scripting dili ve OpenShift'in CLA'yı. Yani bunlardan bir tanesini sen bocaladığında bu testi işin içinden çıkılmaz bir hale gelebiliyor. İşte ya destek almak zorunda kalıyorsun ya kendin işte araştırmak yapmak zorunda kalıyorsun. Ben hep şunu savunuyorum. Daha önce verdiğim eğitimlerde de bu konu içinde ben şunun arkasındayım. Bir veya iki tool'a bağlı kalıp, ki bu çok yapılıyor maalesef. Yani sadece bir Amazon bilmenin veya tabii ki yani çok spesifik böyle cloud support tarafında çalışmayacaksa bu arkadaşımız, DevOps veya SRE üzerinde özellikle bir Kubernetes'e çok hakim olmanın gün sonunda bu kişiye bir faydası olduğunu ben düşünmüyorum.
Yani tek başına onun olmasının tabii ki bir faydası yok. Ekstra birkaç tane daha şey olması gerekiyor. Deniz, söyleyeceğini unutma. Burada ben bir hemen bir parantez açmak istiyorum bu konuyla ilgili. Çünkü buraya biraz daha derin dalacağız birazdan. Şimdi ben bir iki adım geri dönüp şu DevOps SRE kısmıyla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Şimdi sen aslında güzel anlattın bu SRE ile DevOps'un farkını, fakat birkaç nüans var, bunları da ben ekleyeyim istersen. Şimdi DevOps tarafıyla SRE tarafının aslında senin de söylediğin gibi çok gündelik hayatta çok çok ayrı bir dünyaları yok. Tanımlar bile çok karmaşık, tanımlar bile çok yeni. Hani birbirinden ayırmak oldukça zor, ama aslında isimlerden bunları çok kolay şekilde ayırabiliyoruz. Sorumluluk da isimlerle beraber çok aslında benim açımdan en azından açık şekilde ortaya çıkıyor şimdi. SRE dediğimizde Site Reliability Engineer. Yani site'ın reliable olmasından sorumlu mühendise biz SRE diyoruz. Site'ın reliability'sinde ne geliyor? İşte az önce senin anlattığın gibi. Bu pipeline, yani şeyden tutup kodun oluşturulduktan sonraki test aşamasından tutup da production'a kadar gidene kadar bütün sürecin içinde reliable olmayan ne varsa, yani bunun sorumluluğu SRE'de. Onun dışında da SRE ile DevOps'un temelde benim gördüğüm farkı, DevOps sanki bunu uygulayan adam, hani gündelik hayatta o pipeline'ı kuran adam, gündelik hayatta o pipeline'ları birebir yöneten adam, ama SRE'yi bunu bilen adam. Hani hangi pipeline'ın oraya kurulması gerektiğini bilen adam. Hangi mesela monitoring altyapısını oraya implement edilebileceğini ve o monitoring altyapısının nasıl çalıştığını bilen adam. DevOps'un birebir gündelik hayatta her detayını bilmesine belki gerek yok, ama SRE'nin biraz daha bilmesi gerekiyor. Çünkü SRE biraz daha big picture'la uğraşıyor. Yani ben o site'ı, o üzerime aldığım projeyi nasıl reliable halde tutabilirim? Oradan beklenenler biraz daha fazla. Bu şekilde sanırım biraz DevOps'la SRE'yi ayırabiliriz. Hani sorumluluğu da biraz SRE'nin fazla gibi. Ne dersin?
Katılıyorum abi. Çok şöyle kısa bir ekleme yapabilirim bu söylediğine. Şimdi DevOps tarafında mesela biraz daha odak noktasının resmi tanımlara göre development pipeline süreçlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde teslim edilmesine aslında fokus olmak gerekiyor. Ama SRE buradaki pipeline sürecinden de aslında çıkıp burada yaşanacak herhangi bir operasyonel problemlere de fokus olması gerekiyor. İşte availability ve reliability fokusu burada ortaya çıkıyor. Yani bir DevOps mühendisinden aslında gün sonunda siz infrastructure tarafında çok fazla beklentiniz olmaması gerekiyor. Eğer büyük bir yapıda çalışıyorsanız, şu an işte Emirates örneğini o yüzden verdim. Bir önceki firmamla aramdaki farkın ne olduğunu özellikle bu yüzden söyledim. Ve işte dokümantasyon tarafı da mesela gene senin söylediğine geliyoruz. Bilen kişinin, burada işte o pipeline süreçlerini bilen kişinin, evet SRE olması gerekiyor, ama oradaki süreçleri işte yöneten kişinin DevOps ekibi olması gerekiyor. Ama site tarafında herhangi bir infrastructure temelli bir durum olduğunda aksiyon alması gereken kişi veya monitörlükle birlikte SRE, benim gördüğüm kadarıyla.
Evet ya, bu iki şimdi... Senin dediğin de doğru, yani farklı şeyler söylemiyoruz aslında, ama benim sadece söylemek istediğim, şimdi sen şunu diyorsun, SRE biraz daha right'a, sağa kaymış durumda, artık operasyonun infrastructure üzerindeki spesifik olayları da onun sorumluluğunda, doğru diyorsun, ama benim gördüğüm kadarıyla SRE'nin bir, hani işte bu tanım da hep aynı değil diyoruz ya, o kısma geliyorum gene, SRE'nin biraz da şey tanımı var, hani biraz da özellikle de çok çok büyük yerlerle SRE sanki nasıl diyeyim, bir principal seviyesi, biliyor musun? Hani bir staff engineer seviyesine artık denk geliyor. Yani bu adam bu pipeline ile ilgili bir şeyi bilir. Yani bu adamdan sorumlu olur burası. Bununla ilgili ne olacaksa bu adam bunun bir şekilde dokümantasyonunda bu yazar, danışacağın adam da budur gibi bir duruma da sonrasında geliyor gibi.
Katılıyorum. Buraya birazcık bir şeyler daha şey yapayım. Evet, SRE ve DevOps Engineer arasında bir de şu açıdan bakarsak SRE SLA olan her noktada SLA'ler konusunda program yapmıştık hatırlarsan. Nerede bir SLA vardır böyle organizasyonlarda? O SLA riske girdiği durumda aranacak kişi SRE olur. SRE title'ını taşıyan insanlar.
Çok güzel açıklama.
DevOps title'ını taşıyan insanlar olmayabilir. Çünkü ekibin içerisinde, R&D ekibinin içerisinde DevOps title taşıyan insanlar, işte microservice'leri yazanların arasında onların paketlenmesi, build edilmesi, testle falan bunlarla uğraşan diğer insanlar olabilir. Ama SLA'den sorumlu olanlar SRE'ler oluyor genelde. Yangın durumunda ilk aranan insanlar, telefonları çalma durumunda olan, onlara bakmak zorunda olan insanlar. Ve burada ben şu anda mı geliyoruz o konuya bilmiyorum ama bir şeyi merak ediyorum. Şimdi her bu iş tanımlarında hep teknik şeyler yazıyor. İşte onu bilsin, şu teknolojiyi bilsin, şunu bilsin, şu kadar şeyi çevirebilsin. Ama bu işin bir de sosyal yönü var, bir duygusal yönü var. SRE olmanın insanın üstüne getirdiği teknik olmayan bazı sorumluluklar demeyeyim de bazı yetkinlikler olması gerekiyor. Teknik olmayan bazı yetkinlikler. Hayat tarzından ötürü SRE'nin. Bunları sormak istiyordum ben esasında.
İkinci bardaktan yani... sonra biraz daha duygusal tarafına mı kayalım diyorsun? Buyur Deniz.
Yani çok aslında güzel bir noktaya değindi Berk abi. Ben tabii şimdi çok böyle şirket gizliliğini ihlal etmemek adına çok fazla detaya giremeyeceğim bu konuda ama çok haklı bir nokta, bilinmesi gereken bir nokta. Ya kesinlikle ekip arasındaki iletişim bile inanılmaz önemli bir hal alıyor. Ya çünkü iki developer arasında ne bileyim yaşanabilecek herhangi bir problemin tolere edilebilmesi daha basit bir noktadadır ama bizim tarafımızda işte infrastructure seviyesinde bir problem olduğunda ve birden çok SRE'nin belki tartışması gerektiği bir noktada bir iletişim kopukluğu ki bu gerçekten yani siz belki benden daha iyi bilirsiniz. Hani belki yaşanmayan firma yoktur bir şekilde iletişim problemlerinin insanlar arasında. Bu ego ile alakalı bir şey olabilir. Yani tipini beğenmez. Herhangi bir şey olabilir. Bu Emirates'te de olan bir şey bu arada.
Her yerde olur canım. Gayet doğal. İnsanın olduğu yerde olmaz mı?
Aynen. Yani o yüzden Berk abinin aslında dikkat çektiği nokta çok doğru ve önemli. Hani biz dahi burada hatta böyle çok ufak bir iki şey kez yaşadık. Hani çok öyle önemli şeyler değildi ama bunun bireysel olarak değil aslında şirket içerisine yerleşmiş bir kültür olduğunu fark ettik sonradan. Yani bireysel olarak yapılmadığını, işte insanlar insanların iletişimi biraz kapalı ve bilgi paylaşmaya kapalı olduğunu gördük Emirates içerisinde. Biz de buna göre hareket etmeye başladık veya yani ortama uyum sağlıyoruz diyeyim. Ama bu gerçekten çok önemli bir nokta. Yani soft skill dediğimiz şeye giriyor biraz bu teknikten çıkıp. Kesinlikle önemli bir nokta.
Ya tabii ki önemli. Şundan dolayı da önemli Deniz. Hani ben de kendi tecrübemden söyleyeyim bunu. Ya yangınla uğraşıyorsunuz. Hani SRE olarak veya işte DevOps'ta gündelik hayatta belki direkt yangınla uğraşmıyorsunuz da yangın anında düzgün şekilde konuşup anlaşamadığın bir ekip içerisinde hareket ediyorsan o yangını ancak daha da büyütürsün. Orada bir uyum gerekiyor. Kriz anında kriz yönetimi çok farklı bir şey. Bunun için insanların biraz daha düşük egolu olması gerekiyor. Biraz daha anlayışlı olması gerekiyor. Ve şey de var hani kültür kısmı da şundan geliyor mesela. O şirketin doğru düzgün bir dokümantasyon kültürü yoksa kriz anında 1x zamanda çözeceğin şeyi 5x zamanda çözüyorsun. Çünkü bilgiye ulaşamıyorsun vesaire. O yüzden Berk'in dediği çok önemli. Yani bu sosyal skill'ler, işin sosyal tarafı da her işte olduğu gibi bizim bu işlerde de oldukça önemli. Şimdi bu arada bir şey söyleyeyim. Bak aklıma geldi. Bir saatte söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşünüyorum da dediniz yani şirkette birden fazla çalışan olduğu zaman hani bu kültür vesaire bu insanların egosu megosu. Onunla ilgili benim eski çalıştığım yerde bir patronum vardı. Onun çok güzel bir sözü vardı. Diyordu. Bak Özgür, bir yerde 20 kişiden fazla kişiden fazla insan çalışıyorsa mutlaka dedikodu döner. Eğer 50 kişiden fazla çalışan varsa mutlaka biriyle sevişiyordur. Buna göre şeyini al yani. Şimdi bunu da neden söylemişti bana biliyor musun? Yani bir olay oldu. Bu olay benim yani normal gündelik bir olay düşünün. O ben birine söylemiştim. Sonra o
arkadaş orada mıydı abi rahat ol.
Hayır, ben birine söylemiştim. O gitmiş, o benim müdürüm bir şekilde onu duymuş. Hani sonradan anladık ki nereden duyduğunu. İşte bu onun üzerine bu lafı söyledi. Hani biz 20 kişiden fazla varsa, dedikodu döner 50 kişiden fazla varsa biri biriyle sevişiyordur diye. Yani sen bilemezsin o anda ona ne söyledi ne söylemedi. Mesela neyse çok geyiğe daldım ama şey demek istiyorum. Yani bu işin kültür kısmı, işin bu ilişki kısmı, işin bu ego kısmı her işte önemli ama özellikle bizim gibi bu yangın üzerinde çalışan insanlarda bu durumlarda oldukça daha önemli. Şimdi Deniz, 35. dakikaya falan geldik. Hani yavaş yavaş bir 10 dakika daha konuşup toparlayacağız. Ben sona doğru yaklaşırken sana şunu sormak istiyorum. Kısaca biraz değindin ama biraz daha bu konuyu açar mısın? Şimdi bu programı niçin yapıyoruz? İnsanlara mesleği tanıtmak için. Mesleği az buçuk tanıttın. Ama sana da günde bir sürü geliyordur. Berk'e de geliyor, bana da geliyor. Ve artık yani sürekli bu soruyu cevaplamaktan neredeyse sıkıldım. Hani ben bu DevOps alanına kaymak istiyorum, DevOps alanında çalışmak istiyorum. Ne bilmem gerekiyor? Şimdi bunu böyle kısaca bir hani roughly bir anlatabilir misin? Neler kapsaması gerekiyor? Hani şey dedin, Linux dedin, scripting dedin vesaire. Bunu biraz daha açarak anlatabilir misin? Bir DevOps'unun, bir SRE'nin nelerden haberdar olması gerekiyor?
Ya burada genel başlık olarak must denebilecek zaten 4-5 tane principle var. Az önce de söylediğim gibi burada bir OS bilmek, özellikle artık Linux'ta aşina olmamak, haşin neşir olmak mümkün değil bu alanda çalışacak birisi için. Tabii çok böyle bir sistem etme seviyesinde bir bilgiden bahsedemeyebiliriz ama gene de bilmek gerekiyor. Neden? Sen gün sonunda gene bir container veya işte artık hani Kubernetes, hani çok popüler olduğu için söylüyorum örnek olarak. Eğer zaten bunu öğrenmeyi göze aldıysan, bir Docker veya bununla birlikte bir Kubernetes'i öğrenmeyi göze aldıysan, sen gene yarın bir gün Kubernetes tarafında bir problem olduğunda Linux tarafında da bir şeyleri çözmek zorunda kalabilirsin. O zaman bu da zaten bir dependency oluşturuyor kullanacağın uygulamalar arasında. Bu gene infrastructure as code tarafı için de bir geçerli olan bir şey. Sen gene Terraform, işte Puppet, Chef veya işte yönetimsel configuration management olarak bir şey kullanacaksan, Ansible gibi, sen gene bunlarla alakalı bir problem yaşadığında gene belki Linux tarafında işte bir log takibi nasıl yapılır, bunun üzerine koşan bir monitoring nasıl sağlanır, buradan log nasıl okunur, nasıl troubleshooting yapılır, bunu bilmek zorunda kalacaksın. Ya bunları bir kere zaten dediğim gibi arada dependency oluşturduğu için bir SRE'nin veya DevOps tarafına girecek olan bir arkadaşın bilmesi gerekiyor ve CI/CD gene elzem. Yani bunu gene bilmeden mümkün değil. Yani bu işin gene doğasında olan bir şey. Yani bir pipeline süreci nasıl hazırlanır ki burada sadece bir dashboard üzerinden Jenkins'te veya onun türevi olan bir başka bir şey de olabilir bu. Ya burada şunu da aslında altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle bir tool'a bağlı kalınmaması gerektiğini ben gene diğer arkadaşlar bireysel olarak soru sorduklarını söylüyorum. Çünkü az önce de dediğim gibi hep böyle bir tool'a fokuslanmış oluyor insanlar. Yani ben ya şunu söylüyorlar. Ben Kubernetes üzerine uzmanlaşacağım. Ya sana Kubernetes üzerine uzmanlaşmak bir şey kazandırmayacak. Bu yani cloud tarafı için hemen hemen aynı şey geçerli. Ben buradan bir tanesini seçeyim, bunun üzerine uzmanlaşayım, bu bana yeter gibi düşünmemek. Ya yetebilir bu arada, yetmez demiyorum.
Yeter anca sadece o işte çalışabileceğin büyük bir iş bulabilirsen. Yani sadece Kubernetes'e fokus olabileceğin bir iş yok artık. Yani o çok anca büyük bir yer, büyük bir yerde o bile zor.
Aynen öyle. Ben o yüzden yani burada mutlaka hands dirty dediğimiz duruma geliyor. Yani bir şekilde işin içine, yani ben şunu da savunuyorum bu arada. Yani bu alanın şöyle bir dezavantajı var. Development gibi değil. Yani bir developer kendi lokal ortamında birçok şeyi örnekleyebilir. Sıfırdan projeler yazabilir, ayağa kaldırabilir. Birçok şeyin testini yapabilir. Ama bu alanda sen production ortamında, şirket tarafında yaşayacağın şeyleri senin simüle etmen yani çok kolay değil. Yani zor, bayağı zor. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Yani mümkünse neresi olduğuna bakmadan çok fazla burada artık elleri kirletebilecek bir yerden başlanması lazım. Çünkü problem yaşamadıkça bu öğrenilebilecek bir alan değil. Bizim için de şu an aynı şey geçerli. Biz de yeni yeni gördüğümüz problemlerle karşılaşabiliyoruz gün içerisinde. Bunu gene bir spesifik tool üzerinden söylemiyorum. O yüzden işte bir yere bağlı kalmaması gerektiğini söylüyorum. Bugün mesela CI tarafında işte en popüler araç olarak Jenkins'i söylüyoruz. Ama işte yarın bir gün Spinnaker'ın o tahtı ele geçirmeyeceğinin bir garantisi yok. Veya başka bir aracın aradan sıyrılıp kendine has özellikleriyle bilinmesi gerektiği bir durum olmayacağını bilemeyiz. Çünkü Kubernetes üzerinde de mesela baktığımızda hani öncesinde bilmiyorduk. Biz sonradan öğrenmiş olduk. Aslında Borg diye bir proje varmış zaten Google'ın kendi internalında kullandığı ve çok büyük işleri zaten bu adamlar başarmış Borg'da. Yani Kubernetes sonradan bunun üzerine implemente edilmiş, geliştirilmiş vesaire vesaire. Veya Docker üzerinde de aslında hemen hemen aynı şey geçerli. Bilmem kaç sene öncesine kadar gidiyor işte change root'ların olduğu işte o
kontrol grupların ortaya çıktığı 2008'e kadar gidiyor. 2003'te namespace'e şeyler eklendi.
Daha eski. Yani
2003 namespace'ler eklendi.
2004'te vServer paketlerini kullanıyorduk. vServer patch'lerini kullanıyorduk esasında.
2008'de de kontrol olarak grup geldikten sonra artık evet, tamamen container konsepti geçti.
Evet.
Doğru.
Evet. Konuyu çok dağıtmayayım. Dediğim gibi bu konseptlerin ben bir şekilde bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunların bir kısmını evet işte eğitimler, kitaplar işte bir şekilde tolere edebilirler. Dokümantasyonu vesaire takip ederek, ama şu da olmuyor. Yani şunla mesela gene son yaşadığımız örneklerden birisi olarak verebilirim kısaca. İşte bir Vault projemiz var içeride. Vault'u işte Kubernetes Authentication'ı kullanarak işte OpenShift'le bazı projeleri implementasyonunu yapmaya çalışıyoruz. Ya sonuna geldik projenin de. Mesela
HashiCorp Vault.
Aynen. HashiCorp'un Vault'u. Burada da mesela şimdi bazı problemler yaşadık. Dokümantasyonu takip etmek bizim problemimizi çözmedi. Yani burada başka şeylere de işte Kubernetes tarafında ve OpenShift tarafında bazı şeylerin troubleshoot edilmesi gerektiğini gördük. Ama gün sonunda bizim yaşadığımız problem aslında Vault tarafındaydı. Belki yarın bir gün bizim yaşadığımız problem bir şey gibi eklenecek dokümantasyona. O yüzden şu da çok güvenilir bir durum değil. Ben Kubernetes'i öğrenmek için veya işte Vault veya herhangi bir X tool'u için dokümantasyonunu açayım. Nasıl olsa kendi sitesinde birçok şey yazıyor. Parametresi vesaire. Öyle bir şey değil bu. Maalesef öyle bir şey değil. Burada az önce de dediğim gibi mutlaka bir dependency durumu oluyor. Bir tool'un kendi dokümantasyonunu uygulayarak o tool'u öğrenmiş olunmuyor aslında. Bunu zaten arkadaşlar özellikle production ortamında çalışmaya başladıkça, problemler yaşadıkça bu dediğimin doğru olduğunu görecekler.
Evet. Evet. Yani gerçek hayattaki senaryoyla tutorial'daki senaryo tabii ki de bir olmuyor. Onda kesinlikle haklısın. Fakat senin dediğini şöyle özetlersem, o zaman bir toparlayalım artık, 43 dakikalara falan geldik. Bir Linux artık bu işin temeli. Bunu zaten artık, yani 2021 senesinde 22'ye geliyoruz artık. Bunu konuşmamıza bile gerek yok. Linux'la ilgili bir detay bilgi bilinmesi gerekiyor. Scripting söylemiştin. Scripting bunun olmazsa olmaz, ama artık scripting'in de üzerine çıkarak bir yazılım dilini, en azından az önce anlattığın senaryodaki gibi bir senaryoyu kurgulayabilecek şekilde o seviyede bilmek gerekiyor. İşte bir Go olur. Geçen hafta bahsettik. Ben Python'cıyım. Python olur. Bu şekilde bunları bilmek gerekiyor. Bunların üzerine de işte containerization artık şart bu devirde, koymak gerekiyor. Belki bir Ansible, Jenkins, hani bu işin biraz CI/CD tarafına, management tarafına daha sonra kaymak gerekiyor. Son olarak da belki bir cloud diyebiliriz. Hani cloud'un hangi cloud'da çalıştığınıza göre değişir, ama en azından bir temellerini, ne olduğunu, ne bittiğini bilerek başlamak gerekiyor. Senin dediğine bir şey daha ekleyeceğim, bak aslında çok ilginç. Biliyorsun ben bu işin eğitim tarafında çok kafa yoran bir insanım. Şimdi notlarımın arasında şey var, onu şu anda kontrol ediyorum. DevOps tarafının başlangıcı çok zor, deneyim kazanma imkanı çok az, bununla ilgili ne yapabilirsin diye bir tane not almışım ben mesela zamanında. Çünkü aynen senin dediğin gibi, şimdi yazılımcı evde yazılımını yazabiliyor. Onunla ilgili tecrübesini alabiliyor. Hani onunla ilgili tek başına bile çalışabiliyor gerekirse. Ama işin DevOps tarafına kaymak istediğin zaman bunu tecrübe edebilme imkanın bir yerde çalışmadığın sürece zor. Bu şu anda çözülmüş bir durum değil, ama bakalım kimse çözebilecek mi veya ben bu alanda bir şeyler ekleyebileceğim mi? Ama tespitin doğru, yani DevOps'a girmek bu bakımdan biraz zor maalesef. O yüzden evet, ben de aynısını diyorum. Yani bulun, neresi olursa olsun bir yerde çalışmaya başlayın. Hani parası marası sonradan aynen gelir. Biraz tecrübe kazanın, biraz hands-on'u görün. Neler nasıl oluyor, bunlara bakın, ondan sonrası da yok. Yani şey muhabbeti de yapıyorduk biz ya. Berk, hatırlar mısın? Yani DevOps'un Junior'ı yok aslında. DevOps var. Yani mesela Junior yazılımcı var, ama Junior DevOps'u diye bir şey aslında yok. Hani çünkü bu işin Junior'ı yok. Yani girdin mi giriyorsun. Bir de bir durumda söz konusu.
Doğru.
Bir şey eklemek istiyor musun Berk?
Tool'larla ilgili belki şöyle bir şey ekleyebilirim. Şunu kabul etmek gerekiyor. Kullandığımız tool'ların, araç gereçlerin belki %80'i 5 yıl içerisinde ortadan kaybolacak. Evet. Bunu kabul eder bir şekilde öğreniyor olmak gerekiyor esasında. Belli şeyler daha uzun vadeli olacak ama belli demeyeyim. Bazı şeyler daha uzun süre yaşayacak, bazı şeyler de bir süre hype olacak, bir süre çok popüler olacak, ondan sonra da yok olacak. Bunu kabul ederek bir şeyler öğrenmek gerekiyor esasında ve bunu sürekli öğrenmeyi, hayatın bir parçası haline sokmak gerekiyor. Şöyle bir set yok yani, ben bunu öğrendim tamam ya, bu beni 10 yıl 15 yıl idare eder. Çok az şey var bu şekilde idare eder. Mesela Linux dedi. Doğru. Linux bilgisi hakikaten çok uzun süreler boyunca faydalı olacak bir şey. Ama CI/CD pipeline'lara mesela baktığımız zaman çok hızlı değişen bir dünya. Yani
ve Cenk, bugün Travis CI vardı abi. Travis CI şu anda hatırlayan yani, var mı? Veya 2 gün
kapandılar
sonra
galiba onlar.
Kapanmadılar, hala devam ediyorlar da. Veya şey abi işte GitHub Actions biraz daha popüler olduktan sonra bir 3 sene sonra Jenkins'i aynı şekliyle görebilecek miyiz? Ben biraz şüphe ediyorum.
Yani işte şey her yer farklı bir şey kullanıyor. Hani sen bugün oturursun Jenkins törnesin başka yere gidersin o GitLab kullanıyordur. Öbürüne geçersin GitHub kullanıyordur. Bunlar da çok dinamik olarak değişen şeyler.
Nereye geliyoruz buradan abi? Fundamentals'ın önemi. Artık dilimizde tüy bitti. Yani işin spesifiğinden daha ziyade fundamentals'ı ilk başta doğru düzgün öğrenebilirse insanlar, işte network temel bilgisi, Linux temel bilgisi, container temel bilgisi, yazılım temel bilgisi. Bunları öğrendikten sonra diğerlerini zaten hayatın içerisinde artık hayat seni nereye
çekerse
çözebiliyorsun. Yani. Doğru mu Deniz?
Kesinlikle katılıyorum.
Deniz'ciğim. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son senin de eklemek istediklerin varsa onları da alalım. Ondan sonra da yavaştan kapatalım. Ne dersin?
Yani sizin spesifik bir sorunuz yoksa belki çok kısaca şu an az önce konuşurken aklıma geldi. Tool'lardan bahsederken belki çok böyle kısa sertifikayla alakalı duruma da değinebiliriz.
Çünkü tabii. Sertifika güzel konu.
Ya bunu da aslında gene hep önceki eğitimlerimde de Türkiye'deyken hatta yani yeni de değil 3-4 sene öncesinde de bu konuları benzer şekilde konuşuyorduk. Halen aynı sorular geliyor ve aynı şeyleri söylüyoruz. Ya burada bazı özellikle yeni başlayan arkadaşların aceleci davranıp sertifikasyon tarafına yöneldiğini görüyorum. İşte şöyle soruları gördüm mesela birkaç kere. Abi ben işte AWS'in bilmem ne sertifikasını alacağım. Ne yapmalıyım? Ama ne kadar bir iş tecrübem var? İş tecrübesi yok. Veya birkaç ay boyunca çalışmış. Ama Amazon tarafında bir şey de bilmiyorum aslında. Sadece o sertifikasyonu bir şey gibi, hedef gibi görmüş. Ben hani sertifikayı alırsam buradan yolumu bulurum gibi bir düşünce oluyor insanda. Hatta bugün, ya bugün gördüm ya dün gördüm. Tesadüf LinkedIn'de security ile alakalı bir sertifikasyon şeyi paylaşılmıştı. Aslında security özelinde değildi ama ağırlıklı olarak security sertifikaları vardı. Şeydi o da. Hangi sertifikayı alan ne kadar maaş alıyor? Hani tam bir clickbait dediğimiz olay var ya.
Onlar artık zaten kimse önemsemiyor ya. Bu işi ciddi bilenler kimse önemsemiyor artık o clickbaitleri.
Aynen öyle. Yok, paylaşan kişi çok böyle sektörde tanınan birisi olduğu için benim garibime gitti bu sefer. Söylemek istedim şimdi yeri gelmişken. Ya bunu hani ciddiye alıyor gerçekten yeni başlamış arkadaşlar. Hani öyle bir şey olmadığını da buradan mesajını verelim. Yani sertifika bazlı maaş arttığını azaldığını böyle bir şey yok. Ama hani şunu da söylemek gerekiyor gün sonunda. Hani gerçekten değeri olan işte ben şöyle görüyorum buradaki olayı. Uygulama bazlı işte sağda solda dump'ı cattı curtu olmayan sertifikaların bir tık daha en azından geçerli olduğunu camia içerisinde önem verildiğini en azından söyleyebilirim. Bunu neye göre söylüyorum? Hem çalıştığım ortamdaki insanların bunun reklamını yaptıklarını biliyorum ve ya örnek olarak da hani en basitinden bak Kubernetes'i verebiliriz. Hani en şu an benim girdiklerimden uygulama olarak o aklıma geldi. Veya işte Red Hat de aynı şekilde uygulama kendi sınavlarını. Ama işte
Microsoft'un da sınavlarında
en son. Bilmiyorum yapıyor mu onlar şu an uygulamada?
Veya hands-on o kısımları da var.
Hands-on kısımları var.
Bütün şey sınavlara.
Ya bu önemli. Ama burada da işte bunu bir şey gibi hedef gibi düşünmemek gerekiyor. Ben gün sonunda ben de mesela belki 10'a yakın sertifikam vardır Red Hat'li Kubernetes tarafında ama ben bunu bir şey maaşımı arttırma düşüncesiyle, böyle bir düşünceye girerek o sertifika sınavlarına girmiyorum. Ben o sınava çalışırken bir şeyler de öğreniyorum ekstra. Benim için önemli olan bu. Ha, gün sonunda bana bir artısı olur. Bu şekilde bakmak lazım. Bir tecrübe olmadan ilk sertifikasyonuyla alakalı artık hangi şeyse, yani hiçbir yani elini bulaştırmadan, hiçbir tecrübe olmadan o sertifikaya odaklanmanın hiçbir anlamı amacı yok. Yani bunu da istediğim yere gelmişken.
Kesinlikle.
Bunlarla ilgili zaten çok biz derin konuşmuştuk. O yüzden şu anda üzerine çok fazla bir şey ben eklemiyorum. Senin eklemek istediklerin varsa, ama sana katılıyorum Deniz genel olarak söylediğini. Sadece biz sertifikayı şu şekilde tanımladık Berk'le beraber hepsi. Ya sertifika sizi en fazla iş görüşmesine sokar. Hani orada ayrıştırmada işe yarıyor sertifika. Hani sen sonuçta biliyorsun, hani işe alım yaptıysan daha önce ya bir iş başvurusunda bulunuyorsun, 1000 tane şey geliyor, CV geliyor. Senin bunu bir 20'ye indirmen gerekiyor değil mi? Burada senin için sertifika şey olabiliyor. Yani bu adam en azından sertifikasını almış, bir çağıralım bakalım işi de biliyor mu diye kısmında yardımcı oluyor. Ama onun dışında sertifika, doğru düzgün bir işe alım sürecine girdiysen sertifika hiçbir şey. Adam o sertifikanın ilk başta o seçtikten sonra bir daha bakmıyor bile. Sana diyor ki al kardeşim, stack bu, hadi. Kurbana bunu veya ne yapıyorsun anlat, ne yaptın anlat kısmına geliyor. O yüzden yeni ya o şey oldu artık sektörün içinde, ya hype oldu gerçekten. Yani herkesi sertifikaya, ama artık o da azalır Türkiye'de çünkü dolar olmuş 15 bin. Kubernetes sertifikası $300. AWS sertifikası $165. Evet, Microsoft evet. $165. Firma karşılamıyorsa biraz zor.
Tabii. $600 olan sınavlar var.
Var aynen. Evet.
O yüzden onu da çok fazla derinle inmemize gerek kalmıyor, ama dediğine kesinlikle ben de katılıyorum. Berk'in de şu anda gözlerinden katıldığını anlayabiliyorum. Umarım o içtiğin bardaktaki içtiğin şeylerle alakalı değildir bu gözlerindeki parlaklık.
Yok, katılıyorum. Gerçekten katılıyorum. Canlı gönülden katılıyorum. Ama gerçekten bu önemli bir konu. Deniz'in de dediği gibi sıklıkla karıştırılabiliyor. Nihai olarak görüşmeyi kazanmaya yarayabilir. Ama kapıdan içeri girmeye veya gerçekten bir şeyler yapmaya ancak tecrübe götürebilir.
Kesinlikle.
Evet. Deniz'ciğim çok sağ ol. Gerçekten ağzına sağlık. Özellikle hani gecenin saat 12'sinden sonra, Dubai'nin 12'sinden sonra buraya bize katıldığın için çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Ağzına sağlık. Varsa son birkaç cümleni de alalım. Ondan sonra da yavaştan kapatalım.
Yani aklımda başka bir şey yok açıkçası. Bir soru kalmadıysa herhalde konuşabilecek şeyleri en azından özetlenebilecek şekilde özetledik herhalde.
Ya konuyla ilgili özetledik. Konuşacak çok şey buluruz da. Hani saatlerce konuşuruz burada ama yani en azından bugünün konusuyla ilgili özetlenebilecekleri özetledik. Evet arkadaşlar, teşekkürler dinlediğiniz için. Bu bölümde Deniz Parlak bizimle beraber oldu, sağ olsun. Kısaca bir DevOps Engineer nedir buradan girerek SRE'den, DevOps'un tanımından, sertifikalardan gördüğünüz gibi çıktık. Bakalım bu seriye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde bakalım hangi mesleği veya bu alandaki hangi özel title'ı kiminle beraber inceleyeceğiz. O zamana kadar şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.
İyi geceler.